Ayrım 24.
İnkılabı ilk hamlede bürokratlar ve ağalar soysuzlaştırmışlardı. Bu defa söze artık kendini güçlü hisseden ticaret ve sanayi çevreleri karışıyor. Ağalarla birlikte iktidara yerleşince devlet düzeni onların çıkarına işlemeye başlıyor artık. İnkılap bir daha ihanete uğruyor, bir daha soysuzlaşıyor. Neden peki, neden bir türlü önleyemiyoruz bunu? Güvercinlere bakıyor, şaşılacak bir düzenle caminin avlusuna ve sahaflara girip geliyorlar. Masanın birinde iki emekli oturmuş gazetelerini öğütüyor. At sinekleri gibi yapışkan ayakkabı boyacıları Mahmut sorusunu alıp içine sindiriyor. Elleriyle masanın üzerinde çakmağını arıyor, yeni bir cigara yakıyor, dumanlarla birlikte çünkü diyor, susuyor. Ümit'in parmaklarını avuçlarına alıp saklıyor. Canını sıkmıyorum ya diyor Ü. Ümit kendi kendine onu diye düşünüyor, asıl bu tarafında tanımak varmış. Sistemli bir inanış, ağır fakat saygılı bir aksiyon gücü. Cihan'la ne diyordu? Zamanımızın asıl romantik sevgilisi sosyal ve tarihi manada kendini feda edebilme kabiliyetleri olan adamlardır. Mahmut böylesi yorucu bir adam. Onunla yaşamak dinlendirmez, huzura da götürmez. Daima tetik üstünde tutar insanı, belki de eritir, imtihan gibi. Biraz da Halil'le kıyaslamak yanlış ve tehlikeli diye düşünüyor. Halil aczini ve zaaflarını sistemleştiren tip, visio. Mahmut bizde olmadığını sandıklarından sosyal bir gücün yansıması, heros. Gülümseyerek sıkmıyorsun diyor, cevabını bekliyorum. Çünkü millet inkılabın potansiyel gücü olarak kalıyor. Düzene biçim ve yön başkalarınca verilmekte. Olmadı galiba, anlatamadım. Başlangıçta 36 yıllarına kadar milletçe inkılapçı kadrolar memleketin ve halkın hayata ve refaha kavuşması için el ele çalışıyorlar gibi. Sonra inkılapçı teşkilat milletten büsbütün kopuyor. İşçiler sosyal sınıf olarak yok gibi bir şey, köylüler dağınık ve cahil. Fakir şehir ahalisi de güçsüz olunca elbet böyle bir sonuç verecek. Sustu, kendi başına sordu. Ya 46? Kendi başına cevap verdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında işçiler de teşkilatlanmak istemişlerdi, muhalefet olarak. En az tüccar ve sanayici çevreleri kadar. Yalnız işçi ve ona yakın aydınların teşkilatlanması nedense sosyal şartlarımızı pek göz önünde tutmaksızın aşırı sola kayıyordu. Hemen hepsi siyasi polisin dar hücrelerinde dağıtıldı. Buna mukabil faşizan devlet müdahaleciliğinin ticaret ve sanayi gelişmeyi önlediğini savunup kendilerini muhalefet olarak ortaya atan çevreler hiçbir kanun zoru görmediler. Onun için diktatörlüğe karşı halkın genel mücadelesini yönetici kadrolarını onlar teşkil etti. Millet diktatörlüğü devirdi ama iktidara yine kendisine uzak bir teşkilatı getirmiş oldu. Belki yakın görünen fakat yakınlığı sözde, uzaklığı çıkarında. Dalgın, gözleri başka bir yerlerde tamamlıyor. Şimdi bunu ödüyoruz. 46 ile 50 arasında milli mücadele yıllarının hızı vardı. Ümit halkın el birliği de vardı. Fakat teşkilat kuvayı milli hareketin amaçlarına tutunmuyordu. O kadar tutunmuyordu ki muvaffak oldukları gün Arapça ezan okunmaya başladı. Ufak bir hadise ama manalı. O günden bugüne artık hepsi geri gidiyoruz. Sustu, Ümit de susuyordu. Konuşmadılar. Güneş bir bulut arkasında kaybolmuştu. Gizli bir yağmur serinliği usul usul şehrin üstüne iniyordu. Çınarın yaprakları sonsuz bir hüzünle teker teker dökülüyorlardı. Ümit kalkalım dedi, gecikeceksin. Mahmut saatine baktı, güldü, geciktim bile. Bu bahis açıldı mı kendini unutuyorsun. Unuturum Ü. Beni de unutuyorsun. İmkansız, sen bu bahsin içindesin. Ayrılacakları sırada Ümit şimdi de dedi, bağlayabilecek gibiyim. Mustafa Kemalciliğini ve büyük sermaye hareketleriyle uğraşmanı henüz açıkça göremiyorum fakat bir yerde kesiştiklerini seziyorum. Mahmut kelimelerin üzerine basarak ağır ağır bir kitaptan bir cümle okudu. Hakkımızı mahfuz bulundurmak, istikbalimizi emin bulundurabilmek için heyeti umumiyemizde, heyeti milliyemizce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece mücahedeyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız. Başını gökyüzüne kaldırdı. Mustafa Kemal söylemiş dedi. Çok samimi bir sevgi cümlesi söyleyecekmiş gibi adeta fısıldığıyla sözünü tamamladı. 1921'de. Anahit içeriye girdiği zaman Ümidi elleri pantolonunun ceplerinde ve gözleri dağınık camlardan duvara, duvardan camlara gidip gelirken buluyor. Hızlı, sancılı, adam akıllı ciddi. Bir vakit sesini çıkaramıyor. Boynu bükük, üzgün onu seyrediyor. Sonunda bey babanız sizi çağırdı. Küçük hanım diyor, yemeğe oturacaklar. Ümit odasının içindeki mahkum gezintisine ara vermeden eski bir hesabı kesermiş gibi kati ve kesin, git diyor söyle, gelmeyeceğim. Pazar pazartesi. Beygir Kazım merdiven altında dikilmiş, boynunda çığlık kırmızısı bir atkı. elleri ceplerinde. Yorga ki ve öbür çalgıcıları homurdanarak gözden geçirir. Tango'nun iyi bakımlı, yeni yağlanmış bir motor düzeniyle tıkır tıkır işleyişine kulak kabartarak, ''İşte böyle!'' diye bağırır. ''Müşteri olsun olmasın, müzik daima çalacak. O kadar. Mezar gibi sessiz bir bar nerede görülmüş?'' Sonra üç merdiven güler. ''Ha ha ha!'' Zehra'ya iyidir. ''Haydi kız, yürü çıkalım.'' Yukarıya onun odasına çıkıyorlar. Daha erken, kimseler gelmemiş. Sadece garsonlar, maksatsız dolaşan kızlar, caz, abduş, Çinli Şükrü filan. Ayla durup durup esniyor, timsah esnemeleri. Birsen, Koyun, Sabiha, Barı'ya tünemişler, Şükrü'yü dinliyorlar. O yine bir şeyler uyduruyor. Dün gece ikinizi de patrona çekiştirdi. Ne abi, kulaklarımla duydum. Güya siz müşterilere dışarıda randevu veriyormuşsunuz. Patron kudurdu. Sonra ben bir kenara çektim, kız orospu dedim. Ayağın topal diye neden halimi gammaz diyorsun ha? Cevap versene. Sabiha meyliyor. Ne olacak, vestiyer parçası. Birsen, sanki diyor, biz de ona acıyoruz. O sırada yepyeni bir gilda peydahlanıyor yanı başlarında. Adeta film yıldızı bu. O kadar ölçülü biçili, o kadar düzgün boyanmış. Yüksek topukların üzerinde sekiyor. Geç kaldım değil mi diyor çocuklar. Şükrü geç kaldın diyor, patron seni sordu. Gilda püf diyor, işim vardı. Ya da çantasını olduğu gibi tezgahın üstüne devirerek rujların, bafra paketinin, ağızlığının, kaş kaleminin ve daha bir sürü incik boncuğunun arasından bir fotoğraf çıkarıp gösteriyor. Nasıl diye soruyor ha? Sabiha ve Birsen resme burunlarını sokuyorlar. Kim bu, Rita mı? Gilda kırmızı ağzına bir cigara ekliyor. Hah diyor, Rita'ymış. Sen misin diyorlar yoksa? Benim ya diyor, elbette. Sana diyorlar, ne oluyor Allah aşkına? Çinli ona diyor, bir bok olduğu yok. Kimse suratına bakmıyor. Yakında patronun kafası kısacak ve onu sepetleyecek, görürsünüz. Gilda diyor, Zehra gelmedi mi? Geldi diyorlar, yukarıda patronla konuşuyor. Yine ışıltılı ve hayatından memnun, topuklarının üzerinde karış karış yüksek soyunmaya gidiyor. Gerçekten güzelmiş, daha seviyeli, daha usturuplu bir çekicilik edinmiş. En önemlisi artık tenha masalarda yalnız yalnız cigara içip bozulmuyor. Bir ümidi var artık, gidip fotoğrafçılarda resim çektiriyor, geceleri geç geliyor ve böyle herkesi tepeden selamlıyor. Arkasından bir sen ne sanki dedi, insan benzemek istedikten sonra. Sabiha meyledi, değil mi ya? Şükrü kıs kıs gülüyordu. Gülmesine kalmadı. Bıyıkları yağlı, elleri parça parça, lacivert elbiseli, taşralı müşteriler sökün etti. Garsonlar, kızlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Bir anda hepsi gelenleri kuşattı. Vodka'nın, biranın ve konyağın sırası geldi. Kapıdan git git yeni müşteriler parıldıyordu. Zibidi gemiciler söz gelişi. Nebahat'in o erkek gülüşü için bütün kazancını localardan birinde eritmeye gelmiş iki tesviyeci. Ne olduğu belirsiz iki sivil. Zengin, zenginliğini barlarda yemekten hoşlanan bir avukat ve bir doktor. Onların ardından da yüzü rüzgardan pençe pençe kızarmış, gözleri nedense dalgın, başı nedense eğik Bekir. Hoş geldin Bekir. Bu saatte kadar nerelerde dolaştın bu rüzgardan ha? Zilliye uğradım abi. Orada beni itten rezil ettiler. Zilli namussuz ön ayak oldu. Hele biraz daha sabret dediler. Hele birkaç güncük daha sabret. Göreceksin dünya kaç köşe. Ben zaten biliyordum. Ağızlarında bir şey geveliyorlardı. Rıdvan'ı korkuttular. Şimdi sıra bana geldi tabii. Açık açık söylediler bu defa. Namık dediler. Lütfullah'la haber gönderdi. Çıkar çıkmaz senin hesabını görecek. Güya Namık demiş ki o kalleşe söyleyeyim bir yere kıpırdamasın, cehenneme gitse arkasından yetişirim. Belki sahiden demiştir, Zilli ve öbürleri kahvesindeki kopuklar keyiflerinden geberiyor. Yüzüme karşı söylediler, şimdi ben ne yapacağım? Önceleri Namık gelir bakışlarıyla beni ezer, yanı başıma oturur, kılıma bile dokunmaz diye korkuyordum. Ödüm patlıyordu, kaçmak istiyordum. Şimdi tersine gelecek, beni tam da Zilli'nin orada delik deşik edecek diye korkuyorum. Kaçmak istiyorum, işsizim, parasızım, nereye kaçacağım, nereye ve nasıl? Yorga ki başka tangolar uğuldatıyor. Bardaki kızlar Birsen ve Koyun Sabiha Çinli Şükrü'yü bırakıp alkol içinde yüzen taşralılara sokuluyorlar. Bekir ise yavaş yavaş korkusunu ve heyecanı bir hırka gibi çıkarıyor sırtından. Atıyor, tel tel yıldızlı kirpikleri tatlı ve yumuşak dudaklarıyla yeniden mavi dalya barına uzanıyor. Çıplak göğüslerinde barut mavisi yengeç dövmeleriyle burma pazulu korsanlar, yabani kahkahalar kütleterek büyük tahta kupalarla şarap içiyorlar. Gilda bu arada kılığını değiştirmiş, gelip onu buluyor. Parlak çocuk diye sataşıyor. Nerelerdesin? Nerede miyim? Mavi dalya barındayım. Yok yok, siyah yengeç barındayım galiba. Dört tarafımda kapı gibi korsanlar, takım takım. Gilda altın dişini parlatıyor. Ulan inek diyor, Zehra olmasa gebereceksin açlıktan. Oturmuş hala yok siyah yengeç bilmem nesi, yok korsan barı diye sayıklıyorsun. Başka işin mi kalmadı? Baksana herkes bir kolpasını buluyor. Böyle dalgayla vakit geçireceğini enayiler gibi. Bekir daha çok kendisine küçük bir sesle burada yaşayamam diye mırıldanıyor. Burada olmaz, yaşayamam. Her şey bozuldu, başka bir yer bulmalıyım. Parası bol, şarabı bol, her şeyi bol, başka bir yer. Mesela Amerika'da garanti vardır böyle bir yer, değil mi? Oğlum sen bıraksana Amerika'yı, oradaki zenginliği kuracağına burada yaşamaya çalış. Ne ama, eğer adam olsan... Bekir onu dinlemiyordu, yüzü açık mavi bir tülle örtülmüş gibiydi. Göz bebeklerinde hala siyah yengeç barının gemici fenerleri parlıyordu. Kadın elinden tuttu, zorla kaldırdı. Boş ver dedi, düşün düşün boktur işin, gel dans edelim. Piste çıkar çıkmaz kendini tutamayıp fısıldadı. Sana bir sır söyleyeceğim Bekir, ama yemin et başkasına söylemeyeceğine. Bekir hala dalgasından çıkmamıştı, aksilendi. İstersen söyleme, bana ne? Sana ne mi? Güldü, kızıl yelesini silkeledi. Senin Athena var ya, varsa ne olmuş? Artist olacaktı hani. Bekir ilk defa Gilda'ya dikkatle baktı. Boyanışındaki düzeni ve yeniliği, gözlerinin cilalı gibi parlayışını gördü. Olacak diye cevap verdi, elbet. Gilda önce ses çıkarmadı, manalı manalı gözlerini süzdü. İyi ya demek istedi, sen öyle bil. Ya da uyuyorsun be demek istedi, vallahi uyuyorsun. Diye sordu Bekir, söylesene ne olmuş? Kadın bütün bütün sokuldu ona, acı ve keskin bir ter kokusuyla karışık ekşi bir parfüm. Zor olur artizo, hava alacak hava, anam babam ölsün ki. Herif beni angaje etti evvelsi gün, gittik konuştuk, kontratı imzaladık. Athena'ya numara yapıyor, filmde ben oynayacağım, günde 150 lira verecekler inanmazsan. Arkasından bir de tembih, sakın Athena duymasın, adama söz verdim, çok ayıp olur sonra. Öbür masada yağlı bıyıklı taşralılardan birisi lacivert elbiseleriyle bir konyak denizinde yüzüyor. Saçları ip ip alnına yapışmış, kulağının arkasında kırmızı bir karanfil. Hep aynı dönemeç. Kendilerini harcayan tozlu ve karanlık adamlar. Üç konyak bir su. Merdiven altında gizli gizli esneyen garson Vasili. Portakal ve muz. Gece ilerledikçe gözleri birer incir çekirdeği kadar küçülen Abduş. Birazdan Athena dans edecek. Sonra Zehra'nın sırası. Gelip çarmıhta gibi kollarını iki yana açıp kirpiklerinde top top gözyaşlarıyla eski bir şarkı tutuşturmasının sırası. Oysa hala yukarıda Beygir Kazım'ın odasına, onun yatağına çökmüş, ellerine baka baka anlatıyor. Durduğu yerde duramıyor Kazım. Bir pencereden bakarak, bir kapıdan tükürerek, dinleyip dinleyip, olmaz böyle şey diyor, yok olmaz böyle şey. Zehra niye olmasın diyor, başka bir çare bulabilirsen söyle Kazım abi, yoruldum ben, kolay mı? Üstelik gün günden kötü geliyor. Kazım kavgacı bir suratla tepesine dikiliyor. Sen be diyor, sen Arap Zehra, az cızlık getiresin. Göğsünü yumruklayarak, senin üstüne bir kişi daha yok piyasada, duydun mu? Yok diyorum, yok. Ulan doğmadı be, daha doğmadı anasının karnından. Şu koca Beyoğlu'nda Arap Zehra dedin mi? Bak vazgeç bu sevdadan, ben sağ oldukça neden korkacaksın? Zehra tersine çok yumuşak, çok hareketsiz fakat inatçı. Vazgeçemem diyor bu sevdadan. Kazım, bu oğlan sana yar olmaz diye tepiniyor. Olmaz dedim mi olmaz, ben malımı bilmem mi be? Alt tarafı İbne'nin biri, yarın para suyunu çekti mi seni ekip tüymezse nah yazıyorum. Namıha ne yaptı unuttun mu? Zehra unutmadım diyor. Beygir Kazım nedense birdenbire duruluyor. Başını eğip dudaklarını sarkıtıyor. Ellerini ne yapacağını, nereye koyacağını kestiremiyor bir zaman. Zehra'nın yanı başına oturduktan sonra acı çeken bir at gibi soluyarak. Bir kere daha diyor, gitmiştin kız. Zehra'nın simsiyah gözlerinde sessiz çığlıklar. Ya bir kere daha gitmiştim. Yıllarca dönsün diye bekledik, döndün sonunda. Bu defa dönmem Kazım abi. Kazım büsbütün kararıyor. Sen de gidersen diye başlıyor ama sonunu getirmiyor. Zehra yine Toros dağlarının eteğinde çırpınıp duran o heyecanlı trenin tahta kompartımanında. İçinde şakır şakır su sesleri dolaşan bir dağ gecesi. Majik sinemasının antresinde Clara'nın parçalanmış gözü. Salkım saçak bıyıklarıyla Madame Calus diyen binbaşı ses Brown. Fakat hayır, kendini sık sarılmış ve iyi soyutlanmış bir bobin gibi sağlam tutuyor. Dünya bu diyor Kazım abi. Kazım değişmişti, hatta gülüyordu. Boş ver diye kesti, hatta haydi inelim. Merdivende Zehra, peki niye gülüyorsun diye sorunca, ulan dedi, 25 sene evvel bütün İstanbul uğraştı, seni böyle kıstıramadı. Şimdi bir elin tüysüzü çıkıyor, iyi mi? Zehra için için eski bir şarkının o mısrağını çiğnemeye başlamıştı. O gözler, sendeki o siyah gözler. Kazım'ı salona gönderdi. Boyanmak için merdiven altındaki o pis, daima rutubetli ve karmakarışık odaya girdi. Athena aynanın önüne oturmuştu, göz kapaklarını boyuyordu. Ona burnunun ucuyla gülümsedi. Zehra sandalyesine otururken sordu, tamam mı? Tamam, şimdi çıkıyorum. Her gecekinden daha hızlı, her gecekinden daha koparıcı bir oyun oldu bu. Athena o eli kamçılı fakat görünmez zencinin kırbacına dolana dolana karanlığı ve alkolü yırta yırta oynadı. Müzik kanter içinde arkasından koşturuyor fakat onu bir türlü tutup saramıyordu. Athena daima onun dışında seslerin ve uğultuların önünde tırnaklarını zıpkın gibi boşluğa saplamış, kirpikleri birbirine düğümlü, gözlerinde bir leoper gözü yeşili ve şimşek çakıntılarıyla kırılıyor, bükülüyor, dökülüyor, serseri bir alev halinde bir tahtadan ötekine akıyor, bir külhan beyhan çeri kesilip şuraya olmasa buraya saplanıyor. Ama en delirtici, en kahredici tarafı şu ki anlaşılmaz bir ısrarla ruhundan pis bir zehir dökerek gecenin içinde yaşadığı parçasını zehirliyordu. Bekir bu çözülüş oturduğu yerden anlatması güç bir rahatsızlıkla seyretti. Athena üzgündü, yorgundu, aldatılmıştı. Bu her halinden belli oluyordu. Bekir başı ellerinin arkasına bakmadan onu görüyor. İçi küflenmiş bir haytanın suratına tükürülecek bir ipsizin harcayı verdiği, bu fırlak dudakları zehirli çengi içini bölüp ufalıyor, parça parça burnundan getiriyordu. Bir şeyler yapmalı şimdi, bulunmaz bir fırsat. Git yakala o rejisör olacak fitneyi, ulan de. Sen de bu kıza neden yalan söylüyorsun ha? Niye bu yılan gibi kıvrak, çelik, kılıç gibi vın vın titreyen çengiyi bırakıp o ekşi ter kokulu yontulmamış karıyı tutuyorsun? Söylesene hıyar, ulan ayıp değil mi be? Hiç olmasa numara yapma pis pis. Adam gibi al karşına kızı, olursa olur de olmazsa olmaz. Sen demezsen bir başkası nasıl olsa der bunu, nasıl olsa onun kulağına ulaştırır, aldatılmaktan, Gilda'nın yanında küçük düşmekten kurtarır. Ben yaparım bu işi be. Hiç kimse yapmazsa ben yaparım. Giderim oyundan sonra Athena'yı kıstırırım söylerim. Gitti oyundan sonra Athena'yı kıstırdı ve söyledi. Athena dedi, kız beni dinle. O rejisör köpeğinin kuyruğunda dolaşıp durma, anladın mı? Sana numara yapıyor. Athena terlemişti. Saçları siyah bir su gibi akıyordu. Şaşırmadı. Sana ne dedi? Hiç, neyse ne. Adam Gilda'yı angaje etmiş, kontrat imzalamışlar. Demin bana söyledi. Seni oynatıyorlar, anla. Dostun da birlik olmuş. Sen yine yüzümüze bakma, bizim zarar yok. Athena Bekir'in yüzüne baktı. Bekir o anda bir resim kadar güzeldi. Yanaklarında yaldız yaldız tüyler parlıyordu. Gözlerine ve dudaklarına katifemsi bir gölge inmişti. Kirpiklerini örterek, benden başka sana kimse yaramaz diye devam etti. Bu kılçık nazım filan manitacı herifler. Athena tek kelime söylemedi. Ağzını bile açmadı. Yalnız gözleriyle gülümsedi. Gözleriyle okşadı Bekir'i. Kapıyı kapadı. Salonda Zehra şarkısını siyah bir düt ağacı gibi silkeliyordu. Sendeki o siyah gözler... Çok var ki görmedim, kalbim. Bekir ilk önüne gelen masaya yıkıldı, kollarını çaprazladı, kapandı. Kim bilir kaçıncı defa kendi kendine tekrarladı. Zehra'nın bu sesi Athena'da olacaktı dedi. Bu şarkıları bu sesle Athena söyleyecekti ve ben dizlerinin dibine oturup dinleyecektim. Bıkmayacaktım hiç. Günde 20 kere söylese bıkmayacaktım. Zehra şarkısını başıboş bırakmış, bütün gözleriyle onu arıyor. Masaları, sandalyeleri, Amerikan bardaki tabureleri birer birer yokluyor. Acaba nerede diyor, yine bir kulpunu bul da kimseye sezdirmeden Athena'nın avuçlarına mı akıverdim? Kazım ne derse desin, hatta bırak Kazım'ı, içindeki öteki ve gizli ses ne derse desin, bu oyunu oynayacak. Madem ki bütün kayıplarına rağmen hala kaybedecek bir şeyleri var, madem ki parmaklarının ucu Bekir'in saçlarına dokunur dokunmaz kıvılcımlanıyor, taş çatlasa oynayacak bu oyunu. Athena salona bozuk bir yüzle döndü, kimseyi görmedi, kimseyle görüşmedi, gidip taburelerden birisine tünedi. Çinli Şükrü iki salamlı sandviçi bir tabağa koydu, önüne sürdü. Athena dişlerini kilitlemiş, yalnız Gilda'ya bakıyor, onun eğri bir bakışını tutsa, dolu bir gülüşünü işitse kendisini alaya aldığını sanıyordu. Sandviçlere elini sürmedi, aç filan değildi, bomboştu iç, hayır içinde Gilda dolaşıyordu. Projektörlere arkasını dönüyor, kızıl saçların her teli kanlı bir örümcek yuvasının tellerini andıran bir şekilde pırıldıyordu. Omuzunun birini yükseltmişti, elinde kör bir ustura eğilmiş onun kalbini oymak istiyordu. Bu kadın, bu kimsenin yüz vermediği acı ter kokulu sokak kızı beğenilsin de Athena rüyaları ve çıldırtıcı danslarıyla ortada kalsın. İşte bunu sindirebilmek güç, işte buna baş eğebilmek imkansız. Gilda bunun üzerine geldi, geri masaların birinden kovup, elinde ağzı, ağzına bitişik yanmamış cigarasıyla savrularak, şen ve aydınlık bir gülümsemeyle Şükrü'nün başına dikildi. Ateş istedi. Athena'ya bulaştı mı? Belli değil, bir şey söylenemez, bakmadı bile, kirpiklerini eğip süzmedi bile. Yalnız dudaklarında titreşen küstah sevinç, göz bebeklerinin acıtıcı bir şiddetle ışıldaması yetmez mi? Nasıl oldu anlaşılmıyor. Athena bir anda ok yılanı gibi olduğu yerden boşanıp Gilda'nın suratına kıpkızıl bir şamar halinde parlıyor. Gilda kapaklanıyor. Topuklarından birisi kırılıyor hemen. Başını iskemlenin birine çarpıyor. Barda bir uğultu. Zehra'nın yarıda kalan şarkısı ve alacakaranlıkta gözler çift çift. Açık ve koyu, hain ve kalleş. Kadife tüylü, yumuşak. Kazım'ın fayans beygir gözleri, Zehra'nınkiler, başkaları. Gilda ne olduğunu anlayamadan Athena bu defa iskarpinin ucuyla çenesine vuruyor. Kısa, sert ve delici bir vuruş bu. Önce acı bir çığlık atıp buruşuyor Gilda, sonra Athena'nın bacaklarına sarılıyor. Basbayağı dövüş artık, saç saça baş başa dövüş. Birbirlerini yerden yere vuruyorlar, gözleri sivrileşiyor, kin damlıyor sanki tırnaklarından. Terli vücutları bazı yaylanıp tortop oluyor, bazı çözülüp dolaşıyor. Karanlıktaki çakal gözleri gibi etraflarında burun delikleri titreyen sarhoşlar. Gözlerinin altı kara ve kırçıl kaşları terlemiş beygir kağıdım. Erkek kahkahalarını uçuran Nebahat, Ayla, Birsen hepsi bir ağızdan bağırışıyorlar. Vur buraya Athena, gözünün üstüne vur. Allah yarattı dersen yuh sana. Ye onu Gilda, ye onu. Nefes aldırma yavrum. Beygir'in kırık sesi. Ay tanimiş benim sivri gagalı güvercinlerim. Ha ha ha, kızlar duyuyor musunuz? Kim ötekini haklarsa. Bakın ne diyorum be, kim haklarsa ötekinin şerefine bir ziyafet çekilecek. Esaslı tarafından. Ha ha ha, duyuyor mu? Saçlarını yakalasana şapşal. Tekmele Gilda, tekmele. Oh ha şöyle. Athena bir kalabalığa giriyor. Karşısına bir değil birçok insan. Bir ara bütün öfkesiyle Gilda'nın saçlarını yakalıyor. Biraz sonra saçlarını çektiği kadının Gilda olmadığını, iki günde bir kendisine haber uçuran Madame Agavni olduğunu fark ediyor. Madame Agavni'yi tokatlamak için elini kaldırıyor. Tokat bir saniyede rejisör İsa'nın suratında şaklıyor. Rejisöre vuracağı tekme bütün hızıyla kılçığın boş yerine oturuyor. Bir taraftan da bütün bu kavga ettikleri bir yolunu bulup onu hırpalıyorlar. Gilda saçını çekiyor, Madame Agavni elini ısırıyor, rejisör tekme diyor, kılçık tokatlıyor. Hep böyle takım takım şamarlar ışıldadı. Bir çeyrek saat kadar dövüştüler. Beygir Kazım iştahla bağırdı durdu. Zehra bir kenarda unutulmuş bir vodka kadehinin yanı başına çekildi. Ellerini kavuşturdu, oyunun sonunu bekledi. Bekir kalabalığın en önünde tel tel gerilmiş yumruklarını sıkmıştı. Yarı yarıya Gilda onu parçalasın, saçlarını yolsun, lokma lokma dağıtsın istiyor. Yarı yarıya Athena'nın başladığı kavgayı yırtıcı bitirmesine dua ediyordu. Allah'ım diyordu, ne olursun. Omuz başında koyun savya, saçından tut diye meliyordu, yere çal. Lacivert taşralılar uluyorlardı. Hele bir kurt kabanı daksın, hele bir... Beygir Kazım, kapılara mukayyet olun, hergeleler diyordu. Şimdi başımıza polisler üşüşecek, posta olacağız.